Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'nin yeni sezonu değerlendirmek üzere programlara bugün itibariyle başlıyoruz ve ilk programımızda konuk sevgili spor medyasından hepinizin zaten yakından tanıdığı Yusuf Kenan Çalık. Hoş geldin.
Selam Yiğit. Hoş buldum. Teşekkür ederim
Selamlar.
davetin için.
Asıl biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için, gelip bizle konuştuğun için. Senle başlayalım bu değerlendirme programlarına.
Eyvallah.
Direkt girelim istersen konulara. Öncelikle istersen bir İsmail Kartal'la başlayalım. Ve Jesus'a bağlarız sonra. Sence gidişi doğru muydu? Jesus doğru isim mi diyerek başlayalım.
Yani çok zor bir karar. Ben sezon içerisinde de söyledim. Ali Koç'un yerinde olmak istemezdim. Fenerbahçe sezonunu ben üçe bölüyorum. Birincisi sezonun ilk maçından Trabzonspor maçına olan dönem. İkincisi Trabzonspor'dan Vitor Pereira'nın ayrıldığı ve işte İsmail Kartal'ın geldiği dönem, arada da bir aylık bir süreç oldu. Üçüncüsü de İsmail Kartal'ın işte sezon sonundaki performansı. Arada da hani bir 3-4 maçlık kötü netice aldığı bir dönem var İsmail Hoca'nın. Ama o da alışma süreci diyelim. Kolay bir süreç değildi. Kolay bir karar değil. Ama İsmail Hoca'nın oynattığı futbolu beğenmekle birlikte son dönemde bence beklentiyi karşılayacak bir karar oldu. En azından Jorge Jesus'un gelmesi. Çünkü eğer İsmail Kartal'la devam edilseydi ve bu sezonda eğer hani bir hayal kırıklığı olsaydı, o zaman yönetim ve Ali Koç üzerinde ciddi bir baskı oluşurdu. Şimdi yönetim açısından bakarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe açısından değerlendirmiyorum da yönetimin stratejisini değerlendiriyorum. Şimdi elindeki en iyi opsiyonu getirdi. Olur olmaz onu bilmiyorum ama en iyi opsiyon bu. Ve muhtemelen de birçok noktada karar merci de yine Jorge Jesus olacak futbolla alakalı. O nedenle doğru karar olarak değerlendirebilir. Ama hani doğrusu yanlışı maalesef oynandıktan sonra belli oluyor. Hani kağıt üzerinde çok güzel şeyler olabiliyor her sezon. Fenerbahçe'nin de çok iyi kurduğu kadrolar, kağıt üzerinde iyi kurduğu kadrolar vardı. Başarısız oldular. Daha az iyi kadrolar çok başarılı oldular. O yüzden bekleyip görmek gerekiyor maalesef. Bu işin doğasında bu var. Ama İsmail Hoca ile devam edilmemesi zor bir karardı. Nihayetinde doğru gibi görünüyor.
Ben de öyle düşünüyorum. Açıkçası Fenerbahçe İsmail Kartal'la iki maçı kaybettikten sonra o kulübün içinde bulunduğu havayı ben yönetemeyeceğini düşünüyordum daha çok. Jesus bu açıdan çok doğru isim gibi geliyor bana.
Aynen.
Peki Fenerbahçe kadrosuna girersek hafiften, Jesus için Fenerbahçe'ye gayet ideal bir kadro var diyebiliyor musun?
Yani ideal kadro var mı yok mu? Şimdi bu tartışma biraz geniş bir tartışma. Çünkü şöyle söyleyelim. Sezon biterken Fenerbahçe'nin en sorunsuz yeri neresi diye sorsan herhalde birçok kişi savunma, Kim Min-jae, işte Atilla Szalai, Serdar, okey, ama en çok keyif aldığımız nokta Crespo'yla Mia Zayt'sın uyumu. Orta sahanın merkezi çok iyi işliyor abi. Oraya hiçbir şeye gerek yok. Belki alternatif falan filan diye düşünüyordu herkes. Jorge Jesus geldi. Bunun tam, yani tam tersinde bir düşünceye sahip olduğu ortaya çıktı. Oraya başta William Carvalho olmak üzere transfer düşünülüyor. Öne Lincoln'u aldı. Yani merkezi değiştiriyor. O yüzden hani ideal kadro biraz, yani Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok. Ben bunu geçen sene Fenerbahçeli arkadaşları da anlatmaya çalıştım. Yani kadroya bakarsan hepsi milli futbolcu neredeyse. Hepsi belirli seviyelerde oynamışlar. Ama Fenerbahçe'nin takım olma gibi bir sorunu vardı. Yani takım halinde oynayamıyordu. Oyuncularının kalitelerini en yüksek seviyeye çıkartamıyordu. Onlardan fayda elde edemiyordu. Ve böylece tüketmeye devam ediyordu. Şu anki kadro kötü bir kadro değil. Sol bekte ve bence sağ bekte sayısal olarak eksikler var. Her ne kadar Burak denese de sağ bekte. Forvet'te sayısal olarak bir fazlalık var ama kalite olarak ve devamlılık olarak bir sorun ortada. Kanat oyuncusu eksiği vardı Fenerbahçe'nin, hücum kanat oyuncusu. Bruma ve Emre Mor'u alarak oraları biraz telafi etti diye düşünebiliriz. Şu an herkesin, yani hangi transfer yapılırsa yapılsın, Ya bugün William Carvalho'yu getirsen de işte koysan savunmanın önüne santrfor kim olacak düşüncesi hakim. Ve ben buna biraz hani sabırsızlığa katılmıyorum ama düşünceye katılıyorum. Fenerbahçe forvetinin 15-20 gol arasında bir gol atabilmesi lazım. Hani Serdar Dursun örneği var. Hani çok fazla penaltı ve Serdar çok iyi bir alternatif ama Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet oyuncusu mu? O konuda hala bir tereddütüm var. Oysa ki Serdar konusunda daha milli takımla ilgili hiçbir adı falan geçmezken Darmstadt'tayken bayağı bir yayınlarda dile getirmiştim. Ama buna rağmen yine çok üst düzey bir hani nasıl bir Jorge Jesus geliyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğüne oraya da üst düzey bir forvet oyuncusu istiyor anladığım kadarıyla Fenerbahçe taraftarı. Haksız bir istek de değil. Öyle söyleyebiliriz ama kadronun iyi olup olmaması tamamen teknik direktöre bağlı bir şey. Yani teknik direktör bugün ben Crespo'yu istemiyorum diyebilir. Fenerbahçeliler Crespo'yu çok seviyor. Ama Jorge Jesus benim oyunuma uygun değil diyebilir. Zayt'sı kullanmak istemiyorum diyebilir. İşte başka alternatifler de olabilir. Elinde alternatifi kuvvetli olan yerler var, mevkiler var. Daha az kuvvetli olan yerler var. Transfer sezonunun bitmesi lazım. Yani şimdi büyük bir sabırsızlık var. Bilmiyorum sen hangi taraftasın bu konuda ama çok geç kaldın.
Aynen, Fenerbahçe taraftarlarının bu panik halini soracağım. Ben seninle Twitter'dan attığın tweetleri bildiğim için benzer yani.
Evet.
Aynı yerdeyim seninle de yani taraftarlar.
Yani geçen sene 2 Temmuz'da Vitor Pereira açıklandı. Yani öyle kıyas yapmak lazım. Ondan sonra daha düzgün oturuyor her şey. Ama kadro fena değil. Ben kötü bir kadrosu olduğu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Sadece çok somut bir eksiği var. O da hani ben Emre Mor videosunda anlatmaya çalıştım mesela futbolda. Benim için referans karşılaşması geçen sezon Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçıydı. Şükrü Saracoğlu stadında oynanan. Hatırlarsın ilk 45 dakika hiç Fenerbahçe çıkartmadı Alanya Spor'u. İnanılmaz bir baskı, rakip yarı sahada kazanılan toplar falan. Gerçekten olağanüstü oynadı ki Alanya Spor tarafı da bunu teyit ediyor. Yani bizi en çok zorlayan takım Fenerbahçe'ydi diye. Ama o 45 dakikada üretkenlik çok düşüktü. Şimdi o üretkenliği artırmak için Emre Mor, Buruma, Lincoln gibi oyuncular alındı ama son noktayı koyacak bir forvete de ihtiyacı olduğu kanısındayım.
Peki şu ana kadar yapılan transferlerde bir kısa kısa değerlendirelim. Dediğin gibi Lincoln, Buruma ve son olarak da Emre Mor transferi oldu. Bu oyuncular için neler diyeceksin?
Abi şöyle, şimdi tabii bütün futbol severler aşağı yukarı işte 80-90 doğumlu futbol severler. Futbol tarihimizin en çok para harcanan, futbol tarihimizin en şaşalı transfer dönemlerini gördükleri için baz aldıkları dönem onlar oluyor. Yani Pierre Van Hooydonk'lar, Alexis'ler, Nicola Anelka'lar, Roberto Carlos'lar, hani sayısız yıldızın gelip geçtiği sadece Fenerbahçe için değil birçok takım için fütursuzca paraların harcandığı dönemleri gördük. Şimdi İster istemez biraz burun kıvrılıyor bazı transferleri ama şunu göz önünde bulundurmak lazım. Euro 20 liraya dayandı. Elinde çok fazla oyuncu var Fenerbahçe'nin. O yüzden transferleri yaparken çok ince eleyip sık dokunması gerekiyor. Buna rağmen iki tane potansiyeli çok yüksek kanat oyuncusu aldı. İkisinin de benzer defoları var bu arada. İkisi de iyi, yaptıkları şeyler aynı ancak benzer defoları var. İkisi de çok iyi çalım atıyor, hızlılar, çizgiye inebiliyorlar, adam eksiltip işte pozisyon üretebiliyorlar kendilerine. Ama şut tercihleri, pas tercihleri, son tercihlerde sıkıntı yaşıyorlar. Bunu mesela özellikle Emre Mor için söyleyebiliriz. Geçen sezon kendi mevkiinde dribling, başarılı dribling, işte hücum aksiyonu, başarılı hücum aksiyonunda birinci sırada. Yani Yunus Akgün'den bahsediyoruz hep, Yunus da ikinci. Emre Mor bu konularda birinci sırada ama İşte şutlarda üçüncü sırada kendi mevkidaşları arasında sağ açıkta. Ama isabetli şutta 27. yanlışım yoksa 27. idi. İşte asistlerde 18-19. Yani çok uzaklarda kalıyor pozisyonu bitirme konusunda. Buruma için aynı şeyi söyleyebiliriz. Lincoln Santa Clara'da hani çok izledim desem yalan olur. Santa Clara maçlarına çok bakmadım. Ama hani Porto'nun, Sporting'in Benfica maçlarını en azından özetlerini izlemeye çalıştığım dönemler oldu. Lincoln, Portekizli meslektaşlarla konuştuğumda hep güzel bahsettikleri bir isim oldu. Lincoln videosunda da başka türlü anlatmaya çalıştım. Şimdi çok büyük bir yıldız adayıyken Lincoln düşüş yaşadı. Kariyeri istediği gibi gitmedi ve Portekiz'e gitti. Ama Portekiz'de başarılı olduğu kavramını şöyle anlamak gerekiyor. Santa Clara Azor takım adalarındaki bir ülke. Yani merkezden çok uzak, stresten çok uzak, yaşam tarzı, zaman mefhumunun çok farklı olduğu bir yerden bahsediyoruz ve baskının çok az olduğu bir yerden bahsediyoruz. Orada takımın büyük bir ölçüde lideri Lincoln'du ve o yapıda çok başarılı oldu. Şimdi 50 bin kişinin, işte 45-50 bin kişinin en ufak hatada homurdanmaya başladı, çok sabırsız olduğu bir ortama geldi. Çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Hani insanlar benimle dalga geçiyorlardı, işte videonun altına yazanlar da olmuş. Abi Ronaldinho öyle kıyaslamışsın falan. Ben kıyaslamadım yani. Luis Felipe Scolari diyor bunu. Luis Felipe Scolari 15 yaşında oyuncu profesyonel olarak imza attırmak isteyen bir teknik direktör. Brezilya'nın efsane teknik direktörü bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Oyuncu Gremio altyapısında doğal olarak Ronaldinho ile çok fazla kıyaslanıyor. Ve gerçekten çok büyük bir oyuncudan, çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Duran topları çok iyi. Ama Lincoln'un da bir eksiği var. Skor üretmiyor, ürettiriyor. Yani ona da nihayetinde çok iyi bir forvet oyuncusu lazım. Çünkü ara pasları, savunma arkasına gönderdiği toplar, duran toplar bu konularda çok başarılı. Ama adam hem pas atan hem de pası alıp gol atan olamayacağı için yine aynı noktaya geliyoruz. Üçünün de çok iyi bir bitiriciye ihtiyacı var. Yani üç transferde aynı noktaya çıkıyor Fenerbahçe'de. Kaliteli iyi transferler ama üçü de aynı ihtiyaca hitap ediyor.
Peki Lincoln'la ilgili ben şeyi merak ediyorum. Bir ara Çaykur Rizespor'da oynamıştı 2017-2018. Evet, evet. O dönem hatırlıyor musun hiç?
Çok hatırlıyorum, hatırlıyorum. Gaziantep maçı vardı. Çok çok iyi bir oynadı. Gaziantep maçı vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. İki tane. Üç gol attı da ikisi muazzam. Birisi hatta ceza sahası dışındandı. Çok çok iyi oynadığı maçlar oldu ama çok kopuk kopuk oynuyordu. Şimdi Lincoln'la ilgili şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biraz Emre Mor da aynı şeyi yaşadı. Şimdi bu çocuklara çok erken yaşta siz dünya yıldızı olacaksınız denildi. Yani çok erken yaşta, 10 yaşında, belki daha erken 7-8 yaşında. Ve bu çocuklar da öyle büyüdüler. Ben dünya yıldızı olacağım diye büyüdüler. Ve çevreleri onlara aslında yeteneğin yetersiz kalacağını, çalışmaları gerektiğini hiçbir zaman söylememiş. Lincoln de aynı düşüşleri yaşamış, büyük sıkıntılar yaşamış. Hani video için araştırdığında aslında hani şeyi hissediyorsun. Batuhan'ın yaşadığı benzer sorunları Lincoln de yaşamış, bizim Batuhan Karadeniz'in. Ya da Emre Mor örneği de aynı şey için geçerli. Ama sonradan toparlamış. Ve ben yani Rize Spor dönemiyle Santa Clara dönemi arasındaki görüntüleri izlerken, raporlarına da bakarken ciddi fark görüyorum. Yani Lincoln Rize'ye geldiğinde çok yanlış bir tercih yapmış. Rize olduğu için söylemiyorum ama futbol dünyası olarak yanlış bir yere gelmiş. Kaybolmuş bir çocuk kıvamında, işte burada da çok geçici oldu. Ama doğru adımları geç de olsa atmaya başladığını söyleyebiliriz. Benzer durum Emre için geçerli. Emre de sanırım 24 yaşında, 23-24 yaşında bu böyle gitmez dedi. Ve doğru adımları atmaya başladı.
Evet söyle.
Yok yok, bitti, söyle söyle.
Ya, üç oyuncumuzun da Jesus çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Buruma'ya baktığımız zaman 27 yaşında belli bir zirveye çıkacak deniliyordu ama çıkamadı. Emre Mor aynı şekilde dünyanın en iyi kulüplerinden oynadı. Sonra bir düşüşe geçti. Şimdi tekrardan bir yükselme peşinde. Lincoln aynı şekilde yaşı sonuçta 23, böyle tam zirveye çıkabileceği yaşlarda ve çalışacakları hoca Jesus. Oyuncu parlatma konusunda ne kadar yetenekli bir isim olduğunu çok iyi biliyoruz.
Kesinlikle öyle. Bu arada Jorge Jesus'un hani hep oyuncularla ilgili ve gençlerle ilgili şeyleri de soruluyor. Özellikle Arda üzerinden. Onda hani konuşurken ya en büyük kabusu Bernardo Silva meselesi Jorge Jesus'un. Bunu Portekizli arkadaşlarla çok konuştuk çünkü. Ben Bernardo Silva'yı da Monaco dolayısıyla yani çok yakından takip ettiğim için. Ya bu adamı nasıl oynatmadın yani, sen Benfica'da Bernardo Silva gibi bir yeteneği nasıl göremedin ya da görüp de nasıl değerlendiremedin sorusu çokça önüne gelmiş bir soru Jorge Jesus'un. O yüzden Mesela o dönem çok kalabalık bir rotasyonu var hücumda. Gerek merkeze gerek kanatlarda ve sağ bekte deniyor Bernardo Silva'yı. Doğal olarak oyuncu da ya ben sağ bek oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum diye kulüpten ayrıldı. Monaco'ya gidiyor. İşte herkes hikayeyi biliyor. Leonardo Jardim'le şampiyon oluyorlar. Sonra City'ye gidiyor. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi oluyor Bernardo Silva. Bu biraz kabusu. O yüzden hep Arda Güler meselesi ön plana çıkartıldığında şöyle söylemek gerekiyor. Bu hatayı tekrar etmek istemiyor anladığım kadarıyla Jorge Jesus. O yüzden senin de söylediğin gibi yeteneği potansiyeli olan her oyuncuyu sonuna kadar deneyecek. Bu da büyük bir şans. Gerek Emre için, gerek Bruma için, gerek Lincoln için. Tabii risk içeriyor mu bu transferler? Elbette risk içeriyor. Ama çok büyük bir şans oyuncular açısından. Ve hep söylüyorum özellikle Emre Mor'dan bahsederken Emre çok daha kolay yerlere de gidebilirdi. Hani takımın onun üzerine kurulacağı, biraz takım lideri olacağı, başkalarının savunma yapacağı ya da daha az disiplinli bir teknik direktörle çalışmayı tercih edebilirdi. Eğer oyuncu Jorge Jesus'la çalışmayı kabul ettiyse bu da kendine koyduğu bir challenge da olabilir. Bu da artı olarak görülebilir diye düşünüyorum.
Evet. Bu arada Jesus'un çalıştığı forvetlere baktığımız zaman ya Cardozo, Bastos, işte Darwin Nunez Liverpool'a gitti zaten. İşte Seferovic.
Gabigol.
Aynen. Gabigol de vardı. Çok meşhur oyunculardan biri o da. İşte onun bu oyuncularla oynadıktan sonra Fenerbahçe yani bir santrafor almama ihtimalini de ben görmüyorum. O yüzden buradan şeye de gelmek istiyorum. Yani Fenerbahçe taraftarlarının bu konuda neden bu kadar panik yaptığını, rakip takım transfer yapıyor. Özellikle Beşiktaş transfer yaptığı zaman Fenerbahçe taraftarları "Aa nerede bizim transferimiz? Yeter artık gelsin." İşte ondan önce şey diyorlardı bütün Fenerbahçe camiası. İşte işine karışılmayacak hoca gelsin. İşte tüm kontrolü ona verelim. Fenerbahçe'yi okursun, o yönetsin. Ali Koç da işine karışmasın. Taraftarları da dinlemesin ama daha Haziran'ın 20'sinde Fenerbahçe taraftarları ortalığı yangın yerine çevirdi.
Evet, bir sabırsızlık var. Bunu anlayabiliyorum bu arada, sabırsızlığı. Yani 8 yıl şampiyon olamamışsın. O baskı ve o sabırsızlığı kesinlikle anlayabiliyorum bu arada. Ama taraftar olgusu çok değişti Türkiye'de. Sosyal medyanın da etkisi var. Hani biz biraz bunun üzerinden para kazanıyoruz. Hani o yüzden çok eleştirmeyeyim ama sosyal medya çok tüketici bir ortam hazırladı. Gerek teknik direktör, gerek oyuncular, işte yönetimler, herkes o andaki hırsıyla dile getiriyor. Bazı çok takipçili hesaplar da aynı şekilde yaptıkları için bir anda görüşler sanki gerçekten genelin görüşüymüş gibi yayılıyor. Oysa ki öyle bir durum yok. Biraz da insanlar etkileniyor bu görüşlerden. Verilere bakmak lazım. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Sen de çok güzel anlattın. Jorge Jesus'un özellikle Benfica ilk döneminden itibaren hep çok iyi forvetlerle çalıştığını görüyoruz. Çok golcü, bitiriciliği çok yüksek oyuncularla çalıştığını görüyoruz. Ve bu konuda gerçekten hücum konusunda uzmanlaşmış bir isim. Aslen savunma ağırlıklı bir teknik direktörken Benfica döneminden sonra ciddi bir hücumcu teknik direktöre evriliyor Jorge Jesus. Çok farklı kimlikler var bu arada Portekiz teknik direktörler arasında. İşte profesör olanlar var, eski futbolcu olanlar var. Tamamen hiç şey yapmayan, eğitimden geçmeyen, işte o akademiden geçmeyen, antrenör akademisinden geçmeyenler var. Yani farklı profiller var Portekiz futbolunda. O yüzden şey de biraz komik geliyor bana. İşte Portekiz teknik direktör burada iş yapmıyor. Yani Vitor Pereira, Carlos Carvalho, Jorge Jesus arasında profil olarak çok farklı isimler olduğunu söylemek gerekiyor. Ve söylediğinden çıkarak forveti iyi değerlendiren bir teknik direktör herhalde bunu düşünüyordur. Yani ya transferi ya da elindeki malzemeyi daha iyi değerlendirme konusunu. Tabii biraz çıkan haberlerden de etkileniyorlar. Ben şuna da çok inanmıyorum. Yani Jorge Jesus'un çıkıp 5. gününde ben forvet transferi istemiyorum tarzında bir çıkış yapacağına, bir açıklama yapacağına inanmıyorum. Şu an hazırlık maçlarında az önce Steven Colker ikinci yarıda dahil oldu oyuna. Elindeki her oyuncuyu deniyor. Elindeki malzemeyi görmeye çalışıyor. Çünkü kasetten izlemek işte ne bileyim işte internetten, YouTube'dan izlemek ayrı. Bilgisayardan izlemek ayrı. Saha içinde izlemek ayrı. Şu an deneme aşamasında hangi oyuncuyla hangi oyun oynayabileceğini tartıyor diye düşünüyorum. O yüzden bir transfer olacağı kanısındayım ama şöyle de not düşeyim. Şimdi Kim Min-jae'nin ayrılacağını düşünüyordu herkes. ki haberler de o yöndeydi. Yaklaşık 15 ile 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi vardı. Kalacağı konuşuluyor şimdi. Doğal olarak transfer için bir ekonomik ortam yaratmak gerekiyor. Bu bağlamda da giden oyuncular olması lazım. Pelkas, işte Zaitsev'e teklif olduğu söyleniyor. Crespo için aynı şey geçerli. İşte Tisan takip ediliyormuş vesaire vesaire. Bunları da beklemek lazım. Yani Türkiye'de bilmiyorum hani sen hatırlıyor musun ama ben az önce düşündüm. Fenerbahçe Haziran ayında ilk 11'ine 3 transfer yaptı. Teknik direktörünü getirdi Haziran ayında ve ilk 11'ine 3 transfer yaptı kamp başlamadan önce. Ben çok uzun zamandır böyle bir şey hatırlamıyorum Fenerbahçe açısından. Biraz hani olayı böyle değerlendirmek daha serin bir bakış açısına sahip olmana sebep oluyor.
Evet. Ya ben şey açısından üzülüyorum. Sonuçta sosyal medyada yazıyor insanlar. Tabii ki de Twitter'da tweet atıyorlar işte. Forvet nerede kaldı şeklinde. Ama bu stada yansıyor. Atıyorum Fenerbahçe oldu da bir şekilde 27 Temmuz'da ilk Kadıköy'de maçımız var. Dinamo Kiev'le. O maçta Serdar Dursun işte ilk 11 çıktı diyelim ve atıyorum penaltı kaçırdı. Sonra oyundan çıkarken bütün stat Serdar'ı yuhlar.
Çok doğru söylüyorsun.
Yani Fenerbahçe camiası hep şey diyorlar ya işte Ali Koç artık yeter artık aynı hataları sürekli yapma işte bir hoca getiriyorsun arkasında durmuyorsun falan. Fenerbahçe taraftarları kendi eleştirdiği şeyleri kendisi yapıyor. Ya bir sakin olup bir ne olduğuna bir bakalım işte hocaya bir inanalım. İşte tamam elbette biz de sonuçta 8 yıldır şampiyonluk göremeyen takımın taraftarlarıyız ama bir en azından sakin oturup bir düşünebiliyoruz. Fenerbahçe taraftarları Twitter'da senin de dediğin gibi yani insanların mı gazına geliyor veya işte yönlendirenler mi oluyor? Bir yangın yerine çeviriyor. Bu da stada yansıdığı için atıyorum Serdar'ın ıslıklanması diğer oyuncuyu da etkiliyor ve Fenerbahçe sonra biz Eylül ayında yine aynı şeyleri konuşmayalım. Yani Fenerbahçe işte oyuncular ayağında top tutmuyor, top almak istemiyor. Sorumluluktan kaçıyorlar. Hemen yine kaos dolu günlere dönüp Ekim ayında da işte Fenerbahçe'nin umudu İsmail Kartal haberleri görmeyelim yani.
Yani çok olası bir şeyden bahsediyorsun eğer Fenerbahçe taraftarı sözünde durursa bu oluşmaz. Yani ne diye sen de Space odalarında konuşmalara şahit oldun. Hatta ben bunu biraz da komik buluyordum. Hani işine karıştırmayan teknik direktör hatta şöyle Löw dönemindeydi sanırım. Ya dedim ben Joachim Löw'le çalışmadım. Hani işine karıştırıp karıştırmadığını da bilmiyorum yani. Çünkü çok garip ve komik bir tanım. O yüzden bilmediğim için de doğru profilimi çok çözemiyorum demiştim. Jorge Jesus için özellikle Portekizli arkadaşlarla konuşurken abi hani hemen gider. Hani hemen ceketini alır çıkar. Hiç de umursamaz diye bir yorum yaptılar. O nedenle Fenerbahçe taraftarının isteği oldu. İşine karıştırmıyor adam. Bırakalım işini yapsın. Önemli olan nokta o. İşini yaptıktan sonra başarısız olursa öyle eleştirilir. Ama yani daha geldiğinin birinci haftasında daha antrenmanlar yeni başlamışken forvet nerede, siz niye böyle yapıyorsunuz, hep aynı hatalar diye girersen olaya kesinlikle aynı senin söylediğin senaryoya doğru gidilir Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin şunun farkına varması lazım. Serdar Dursun hatırlarsın son maçların bir tanesinde penaltı kaçırdı. Sonrasında alkışlandı, destek verildi biraz statta. Evet. Gitti, gol attı 5-6 dakika sonra. Şimdi bu Fenerbahçe, ben hani eski profesyonel futbolcularla konuştuğumda Saracoğlu'nun ambiyansı gerçekten birçok kişinin korktuğu bir ambiyans. Yani rakip olarak geldiklerinde çokça anlattılar. Birkaç yıldır zaten bu yoktu. Şimdi artık daha çok Fenerbahçe oyuncusunun korktuğu bir ambiyans haline geldi. Sanırım çözülmesi gereken noktalardan birisi de bu.
Evet. Ya bir de baktığım zaman işte ben blogda yazdığımız zamanlar hala yazıyorum gerçi de işte Süper Lig'in şampiyonlarına bakıyorum. Şampiyon olan takımların neredeyse lig başından beri iç sahada en başarılı takımlar genelde şampiyon oluyor. Yani Fenerbahçe evet. Şampiyon olduğu senelerde de iç sahada neredeyse bir beraberlik, bir yenilgi en fazla ya da üç beraberlik, yenilgi yok şeklinde bitiriyordu. Bunu bu sene yakalamamız lazım. O yüzden Fenerbahçe taraftarları bu konuda sakin kalıp hocaya, takıma inanması lazım her koşulda.
Bu arada şunu söyleyeyim yani eleştiri olması yani eleştirilmesin, ben yönetimin şu tavrına da çok karşıyım. Abi yani statta eleştirmeyin. Hani taraftarın eleştirecek başka bir yeri yok. Sonra da sosyal medyada eleştirince niye sosyal medyada eleştiriyorsunuz diyor. Yani bu bir şey, aksiyon reaksiyon mesleği, profesyonel sporcu, tıpkı birçok yerde olduğu gibi performans mesleği olduğu için. Ama hani birinci maçtan, birinci haftadan işte ne bileyim daha kurtarılabilecek birçok şey varken, telafi edilebilecek birçok şey varken köprüleri yakmak çok doğru değil. Ama onun dışında ben eleştirinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı eğer o payı çıkartabiliyorsa eleştirilen kişi. Ama hani Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok sabırsız son dönemde. Bu tartışmasız bir gerçek.
Peki transferlerden ziyade takım içine döndüğümüz zaman Jesus'la şu oyuncu parlar dediğin isim var mı? Özellikle iki oyuncuyu da ayrıca sormak istiyorum. İrfan Can ve Arda Güler. Jesus'la ne aşamalara gelebilir?
Yani şöyle, sistem açısından çok ofansif bir sistem kullanıyor. Yani bunu sadece iki tane merkez forvet oyuncusu oynattığı için söylemiyorum ama genel anlamda hücum ağırlıklı, hücumda etkin olan bir takım üretmeye, ortaya koymaya çalışıyor. Hücum ünlerleri yüksek olan oyuncular da bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Arda çok zeki bir oyuncu. Yani gerçekten olağanüstü, bambaşka bir yetenek. Ama Arda'nın da işte önünde çok güzel iki örnek var şimdi. Üç örnek hatta. Lincoln, Bruma, Emre Mor. Yani onlardan birisi olup 20, bundan 6 yıl sonra kariyerine sıfırdan başlamak istemiyorsa birçok şeyi çok düzgün yapması gerekiyor. Hani yanlış yaptığı için söylemiyorum ama örnekleri var, en azından bundan faydalanabilir. Bir de çok iyi bir teknik direktörle denk geldi. Bence eğer fiziksel olarak kalitesini gösterebilirse, yani en azından bir 60 dakika çıkartabileceğini gösterirse Fenerbahçe'de çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. İrfan Can meselesi, İrfan tartışmasız çok büyük bir yetenek. Türkiye'nin en önemli yeteneklerinden birisi. Beni şaşırtan nokta, Başakşehir'le şampiyon olurken Mahmut Tekdemir'le orta sahanın merkezinde oynuyordu. Benzer aslında bir futbol oynuyorlardı bu arada. Her ne kadar merkezde iki forvet oyuncusu zaman zaman kullansa da işte bazen 4-1-4-1 bazen 4-4-2 şeklinde oynuyordu Başakşehir. Ve merkezde defansif olarak sadece Mahmut Tekdemir vardı. Aşağı yukarı benzer oyunu Fenerbahçe'de de göreceğiz. Ve merkezde çok çalışkan, çok iyi oynayan, oyunun iki yönünde çok iyi oynayan bir İrfan vardı. Ama uzun zamandır Fenerbahçe'de o oyunun iki yönünü oynayan İrfan'ı göremedik. Çok da denenmedi merkezde. Genelde kanatta oynadı özellikle son bölümde. İkisi de faydalanmadı. Yani çok büyük bir şans var önlerinde. Bu şansı akıllı oyuncular değerlendirir. Umarım akıllı oyunculardır. Öyle bakmak gerekiyor.
Peki şeyi de sormak istiyorum. Fenerbahçe ilk maçında şimdi Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'le oynayacak. Geçtiğimiz sezonlara baktığımız zaman kulüp yapısından dolayı sanki Fenerbahçe Avrupa kupalarını hep ikinci plana atıyor gibi gözüküyor. Önemli olan lig şampiyonluğunu alalım bir şekilde diye bakıyor. Hatta bu sene Konferans Ligi'ni Fenerbahçe'nin neden ciddiye almadığını hala bile anlamış değilim. Çok bir şey yapabilirdi. Fırsat teptiğimizi düşünüyorum.
Kesinlikle.
Sence Jesus'la bu değişir mi? Fenerbahçe gerçekten Avrupa kupalarında sonuna kadar gitmek için çaba harcar mı?
Yani çok rekabetçi bir teknik direktörden bahsediyoruz. Sonuçta Benfica ile finaller oynadı. Flamengo'da geçirdiği sezonda 82'den beri kazanamadıkları Libertadores'i kazandı. Yani 3 kulvarı, 2 kulvarı aynı anda götürebilen bir teknik direktör. Ben Jorge Jesus'un aman burasını boş verin, şurası daha önemli diyeceğini düşünmüyorum. Ha, şunu sorsak bugün Ali Bey'le 29 Haziran itibarıyla, desek ya Fenerbahçe Avrupa'dan tamamen elenecek ama gelecek sene şampiyon olacak. Yani ben tereddütsüz imza atacağını düşünüyorum bu arada. Yani o da ayrı bir gerçek. İlk hedef tartışmasız lig. Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Bütün bu az önce bahsettiğimiz stresin, işte o dinamiklerin çözülmesi için bu şampiyonluk gerekli Fenerbahçe açısından. Ama Jorge Jesus da kariyerine baktığında her kulvara aynı derecede önem veren bir teknik direktör. O yüzden ben Şampiyonlar Ligi şansının da öyle hani ama ne olursa olsun diye bırakılacağı kanısında değilim.
Ben de öyle düşünüyorum. Peki son olarak bir Mesut Özil'i de sormak istiyorum. Var mı herhangi bir duyumun? Ne olacak herhangi bir gelişme göremiyoruz. Biraz Twitter'dan açıklama yaptı geçen günlerde. Ama şu an ne olacağı meçhul.
Benim duyduğum, bu arada hani çok net bir haber değil ama duyduğum kadarıyla Mesut kalacak. Hatta Ali Bey'le görüşme yaptığına dair de bir şeyler duydum. Hani özür dileme meselesi falan filan söz konusu olmuş ama asıl olan, hani asıl olan burada, çünkü Jorge Jesus, az önce de söyledim, yani kimliği ne olursa olsun oyuncunun, takımdaki yeri, rolü ne olursa olsun, kendi istediğini sahada veya antrenmanda görmüyorsa o oyuncuyla yollarını ayırıyor. Mesut Özil'in, ben buraya geldiğinde de söylemiştim, hani transfer için Fenerbahçe'ye, Acun Ilıcalı, işte Fenerbahçe camiası, herkes çok büyük çaba sarf etti. Söz Mesut'ta. Saha içinde oynayacak, gösterecek. İşte ben Fenerbahçeliğinden hep bahsediyor, ne kadar katkı vermek istediği Mesut belirleyecek. Onun dışındaki şeyler afaki. Kariyeri, işte Real Madrid, Arsenal, onlar geçmişte. Şimdi yapacağı önemli demiştim. Bugün de aynı şey, aynı durumdayım. Mesut Özil istediğini söyleyebilir. Yani Fenerbahçeliğini tartışacak. Kimse kimsenin Fenerbahçeliğini ya da tuttuğu takım tartışacak durumda değil. Ama profesyonel futbolcu olarak kariyerine nasıl nokta koymak istediğini, nasıl anılmak istediğine Mesut Özil karar verecek. Eğer bu kararı ben bir yıldız oyuncunun veda ettiği gibi veda etmek istiyorum şeklinde olursa, Jorge Jesus'la birlikte çok iyi işler de yapabilir. Bu arada hani Jesus'un faydalanabileceği bir profil. Ama ben Mesut'ta o ışığı çok az gördüm Fenerbahçe forması altında. Hatta son dönemleri Arsenal'da sayabiliriz. O yüzden biraz tereddütlüyüm ama kalacak gibi duruyor eğer. Hani son durumu soruyorsan, benim duyduğum kadarıyla Mesut Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek.
Peki son olarak sezonla ilgili beklentilerin ne? Bunu da soralım ve kapatalım programı
Yani
yavaştan.
tüm kadroyu görmek lazım. Yani bütün takımların kadrolarını görmek lazım. Ama yani dediğim gibi bütünlük önemli. Yani Jorge Jesus tek başına şampiyon yapar mı Fenerbahçe'yi? Yani kağıt üzerinde yapar gibi görünüyor ama Fenerbahçe taraftarının, yönetiminin, hani herkesin bir harmoni içinde olması lazım. O yüzden önemli olan oradaki uyum. Eğer orada ufak tefek çatlaklar, işte gruplaşmalar, şeyler falan olursa o biraz sıkıntı olabilir. Ama iyi teknik direktör, muhtemelen iyi bir kadro kuruluyor. Daha da hani hamleler geleceğini düşünerek. Eldeki iyi oyuncularda tutulduğunu düşünürsek, işte Kim Min-jae'in, Atilla Salah'ın özellikle kaldığını düşünürsek, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yine söz sahibi olacaktır diye düşünebiliriz. Ama önceden şampiyon olur demek biraz geçen seneki Beşiktaş'ın durumuna benzer yani. Batshuayi geldi, Tekşehir'e geldi, Pjanić geldi, Beşiktaş kesin şampiyon olur, şampiyon kadrosu vardı zaten, daha da güçlendi diyerek girmişti sezona. Çok kötü bitti. Çünkü bunu öngöremezsin. Sahanın gerçeği var. Sahanın gerçeğini gördükten sonra daha net konuşabiliriz ama en azından şunu söyleyebiliriz. Yönetim elinden geleni yapıyor. Hani geçen sezon söyleyemezdim bunu, yani Vitor Pereira geldikten sonra pek aynı şeyi söyleyemezdim ama şu an yönetim elinden geleni yapıyor, beklentileri karşılıyor. Sonrası saha içine ait.
Evet. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Umarım Fenerbahçe için sezon beklediğimiz gibi gider ve sonunda hem Avrupa'da başarı gelir, şampiyonluk gelir ve başarılarla dolu günleri belki tekrardan seninle burada konuşuruz.
Ne zaman istersen. Ne
Ağzına
zaman
sağlık.
istersen. Sağ olasın.
Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Fenerbahçe'yi Mevzu Fener kanalında konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.